Ayrım 19.
Sayfa 142. Kısaca açıklayayım sana şimdi. Moskova'da yıldırım hızıyla, Binbir Gece masallarındaki gibi umulmadık bir biçimde değişti durumları. Katerina Ivanovna'nın önemli akrabalarından, dul bir general karısı, en yakın mirasçıları olan iki kız yeğenini çiçekten bir hafta içinde toprağa vermişti. Çok sarsılan yaşlı kadın, Katya'yı görünce öz kızını, kurtarıcı meleğini görmüş gibi sevindi. Dört elle sarıldı ona, vasiyetnamesini hemen değiştirip her şeyini Katerina Ivanovna'ya bıraktı. Ama bu ileriki iş dedi. Şimdilik şu 80 bin rubleyi al, drahoman olsun, canının istediği gibi harca. Acayip bir tipti. Sonra Moskova'da iyice inceledim onu. Bir gün 4500 ruble gelmesi mi bana postadan? Şaşırdım kuşkusuz. Az kaldı küçük dilimi yutacaktım. 3 gün sonra da söz verilen mektup geldi. Şimdi de yanımdadır bu mektup. Hiç ayırmadım onu yanımdan. Ölünceye kadar da ayırmayacağım. İster misin göstereyim mi onu sana? Okumalısın bu mektubu. Evlenme teklif ediyor bana. Kendisi ediyor. Seviyorum sizi diyor. Çılgınca seviyorum. Olsun varsın. Sevmeyin beni. Umurumda değil bu. Kocam olun yeter. Korkmayın. Hiç sıkmayacağım canınızı. Bir eşyanız, üzerinde yürüdüğünüz halınız olacağım. Sizi ölünceye dek sevmek, kendi kendinizden kurtarmak istiyorum. Alyosha, aşağılık sözlerimle bir türlü düzeltemediğim, her zamanki iğrenç tavrımla yinelemeye hakkım yok bu satırları. Ta derinden sızlattı yüreğimi bu mektup, hala geçmedi bu sızı. Hemen yanıt verdim. Moskova'ya gidebilecek durumum yoktu. Gözyaşlarımla ıslattım bu mektubu. Yalnız ömür boyu utanç duyacağım bir hata yaptım. Paradan söz ettim. Onun varlıklı, drahomalı bir kız, benimse yoksul bir ipsiz olduğumu yazdım. Kendimi tutmalıydım ama kalemime geçiremedim sözümü. Hemen bir mektupta Ivan'a yazdım. Moskova'daydı o sıra. Elimden geldiğince her şeyi açıkladım ona. 6 sayfalık bir mektuptu bu. Katerina Ivanovna'ya gitmesini söyledim. Niçin öyle bakıyorsun yüzüme? Ne oldu? Evet, aşık oldu ona Ivan. Şimdi de sırılsıklam aşık, biliyorum bunu. Sence budalalık ettim. Herkes öyle düşünebilir. Ne var ki şimdi bu budalalık kurtaracak hepimizi belki. Üf, Katya'nın Ivan'ı nasıl el üstünde tuttuğunu, saydığını görmüyor musun yoksa? İkimiz arasında bir karşılaştırma yapıp benim gibi bir insanı, hele burada olanlardan sonra sevebilir mi hiç? Onu değil, özellikle seni sevdiği inancındayım ben. Dmitri Fyodorovic elinde olmadan öfkeli, beni değil kendi erdemlerini sever o dedi. Gülümsedi ama bir saniye sonra gözleri parladı. Yüzü kıpkırmızı olmuştu, yumruğunu hızla masaya indirdi. Kendine kızdığından içi içini yiyordu. Sana yemin ederim ki Alyosha dedi, ister inan ister inanma, Tanrı'nın üzerine, İsa üzerine yemin ederim ki, her ne kadar şimdi Katya'nın yüksek duygularına güldüysem de, ruh bakımından onun yanında milyon kere küçük kaldığımı da, onun bu yüce duygularının gökteki meleklerinki kadar içten olduklarını da biliyorum. Trajediyi doğuran da bunu kesinlikle bilmemdir zaten. Kişinin biraz kendini yontarak konuşmasından ne çıkar? Şimdi ben de aynı şeyi yapmıyor muyum acaba? Ama içtenlikle konuşuyorum, içtenlikle. Ivan'a gelince, onun gibi kafası çalışan bir insanın şimdi çevresine ne denli nefretle bakmakta olduğunu kestirebiliyorum. Kimi neyi yeğliyorlar ona? Nişanlısı olduğu, herkes gözünü üzerinden ayırmadığı bir sırada, hem de nişanlısının yanında, nişanlısının, kendini çirkeften çekip çıkaramayan bir canavarı. Benim gibi bir insan ona yeğe tutuluyor. Ama niçin? Çünkü küçük hanım minnet duygusundan hayatını da kaderini de mahvetmek istiyor. Aptallık. Ivan'a bu konuda hiçbir şey söylemedim. O da ağzını açıp bir şey söylemedi kuşkusuz. En küçük bir imada bulunmadı. Ama nasıl gerekiyorsa öyle olacaktır. Layık olan yerini alacak, Layık olmayansa ara sokağa dalıp sonsuza dek kaybolacaktır ortadan. Canı gibi sevdiği çamurlu ara sokağına. Orada çamurların çirkeflerin içinde kendi isteğiyle zevk duyarak kaybolup gidecektir. Saçmalamaya başladım gene. Sözcüklerimde de güç kalmadı, bittiler artık. Rastgele konuşuyorum sanki. Ama kesin kararımı verdim, benim dediğim gibi olacak. Dalıp gideceğim o mezbeleye, Katya da Ivan'la evlenecek. Alyosha aşırı bir heyecan içinde gene sözünü kesti. Abi dur, bir şey var ki hala açıklamadın onu bana. Nişanlısın, hala nişanlısın değil mi? Kız, nişanlın razı olmazsa nasıl ayrılabilirsin ondan? Evet, resmi kutsanmış nişanlısıyım Katerina'nın. Moskova'ya gittiğim zaman oldu her şey. Tasvirleriyle, davetlileriyle parlak bir tören yapıldı. General karısı kutladı bizi, hatta inanır mısın Katya'yı kutladı. İyi bir eş seçtin kendine dedi. Temiz yürekli olduğu yüzünden belli. Şuna da inanacak mısın? Ivan'dan hoşlanmadı, elini bile sıkmadı. Moskova'da çok konuştum Katya'yla. Her şeyimi ona tam bir iştenlikle olduğu gibi anlattım. Hep dinledi. Sevimli bir mahcupluk, tatlı güzel sözler vardı. Gel gelelim, gurur dolu sözler de vardı. Düzeleceğim diye büyük bir söz koparmıştı benden. Söz verdim. Sonunu görüyorsun işte. Demin sana seslenmemin, seni buraya getirmemin nedeni, unutma bunu. Seni hemen bugün Katerina Ivanovna'ya yollamak ve bundan böyle ona hiç gitmeyeceğimi söyleyip selamlarımı ileteceksin. Olur mu öyle şey? Ben de seni olmayacağı için yolluyorum zaten, yoksa kendim giderdim. Ama nasıl söylerim ona ben? Peki nereye gideceksin? Mezbeleye. Alyosha üzüntü içinde ellerini ovuşturarak Grushenka'ya gideceksin dedi. Rakitin'in söyledikleri doğru muydu yoksa? Oysa ben ona birkaç kez gittikten sonra ilişkini kestiğini sanıyordum. Nişanlı bir erkek böyle şey yapar mı? Böyle bir nişanlısı olan insan hem de herkesin gözü önünde yapabilir mi bunu? Gururum vardır benim. Grushenka'ya gitmeye başladığım anda ne nişanlı bir erkektim ne de gururum vardı, artık anlıyorum bunu. Ne öyle bakıyorsun? Biliyor musun, ilk defasında dövmeye gitmiştim onu. Babamın vekili o yüzbaşının beni mahkemeye vermesi için senedi Grushenka'ya devrettiğini öğrenmiştim. Şimdi kesinlikle biliyorum bunu. Böylece beni sindirecekler, hakkımı aramaktan vazgeçireceklerdi. Gözümü yıldırmak istiyorlardı. Dövmeye gidiyordum Grushenka'yı. Daha önce de birkaç kez yarım yamalak görmüştüm onu. Öyle ahım şahım bir şey değildir. Yaşlı, üstelik şimdi hasta, yatağa düşmüş olan tüccarla ilişkisini de duymuştum. Adam ölünce iyi nasiplenecekti. Parayı pek sevdiğini, istif ettiği paraları amansız faizlerle başkalarına verdiğini biliyordum. Kimsenin gözünün yaşına bakmayan domuz karının biridir o. Dövmeye gittim onu, kaldım yanında. Bir fırtına esti, veba sardı beni. Yakalandım bu illete, hala kurtulamadım ondan. Artık her şeyin bittiğini, bir daha düzelmeyeceğini biliyorum. Bir devir kapandı. Durum bu işte. Tam o sırada sanki inadına benim gibi bir züğürtün cebine 3000 ruble doluverdi birden. Kalkıp Mokroye'ye gittik birlikte. Buradan 20 verst ötede bir yerdir Mokroye. Çingeneler kiralayıp götürdüm oraya. Şampanya su gibi içildi. Köylüler içebildikleri kadar içtiler. Köylü kadınlarını, kızlarını paraya boğdum. 3 gün sonra para suyunu çekti. Ama forsuma diyecek yoktu. Bir şey elde edebilseydim bari. Zırnık koklatmadı. Ama inan, ilik gibi kadın. Şıllığın amma da güzel vücudu var. Ayağından, hatta sol ayağının serçe parmağından belli oluyor. Gördüm, öptüm de. Ama o kadar. Yemin ederim hepsi o kadar. Züğürtsün ama istersen evlenirim seninle dedi. Yalnız beni dövmeyeceğine, istediğim her şeyi yapmama izin vereceğine söz verirsen evlenirim seninle ancak. Gülüyordu. Şimdi de gülüyor. Dmitri Fyodorovich adeta çılgın bir öfkeyle ayağa kalktı. Birden sarhoş olmuştu sanki. Gözleri bir anda kan çanağına dönmüştü. Gerçekten de onunla evlenmek istiyor musun? O razı olursa hemen evleneceğim. Razı olmazsa öyle kalacağım. Oturduğu evde kapıcılık edeceğim. Alyosha, sen... Birden Alyosha'nın karşısında durmuş, omuzlarından yakalayarak hızla sarsmaya başlamıştı. Ey masum çocuk, bütün bunların sayıklama, saçma bir sayıklama olduğunu biliyor musun? Bir trajedidir bu. Şunu aklına koy Alexey, aşağılık insanı uçuruma sürükleyebilecek tutkuları olan alçak bir insan olabilirim ama Dmitri Karamazov bir hırsız, bir cep faresi, ev soyguncusu olamaz. Hiçbir zaman olamaz. Ama beni dinle şimdi. Bir hırsız, cep faresi, ev soyguncusuyum ben. Tam Grushenka'yı dövmeye gidecektim ki o sabah Katerina Ivanovna çağırdı beni. Son derece gizli olarak, niçin bilmiyorum, kendince bir düşüncesi olmalıydı. İl merkezine gitmemi, oradan postayla Moskova'da Agafya Ivanovna'ya 3000 ruble yollamamı rica etti. Bunu kimse bilsin istemiyordu. İşte cebimdeki bu 3000 ruble ile o gün Grushenka'ya gittim. Bu parayla Mokroya'da eğlendik. Sonra il merkezine gitmiş gibi yaptım. Ama posta makbuzunu getirip vermedim Katerina Ivanovna'ya. Parayı yolladığımı, makbuzu getireceğimi söyledim. Hala atlatıyorum onu. Unuttum diyorum. Ne sanıyorsun? Şimdi gidip kendisine abimin selamı var dediğinde para nerede diye soracaktır sana. Şöyle cevap verirsin. İğrenç bir şehvet düşkünü, duygularına yenilen aşağılık bir yaratıktır o. Paranızı yollamadı, hepsini harcadı. Çünkü pis, uyuşuk bir yaratık gibi iradesine hakim olamadı. Ama şöyle de diyebilirdin. Hırsız değildir o. Buyurun 3000 rublenizi kendiniz yollayın Agafya Ivanovna'nıza. Selamı var size. Ya hani para deyiverirse? Çok mutsuzsun sen Mitya, çok. Ama gene de sandığın kadar değil. Umutsuzluğa düşerek böyle hırpalama kendini, hırpalama. Ne sanıyorsun? 3000 rubleyi bulamazsam intihar edeceğimi mi? Yapmam böyle bir şey. Önemli olan da bu zaten. O kadar güçlü değilim. İleride belki. Şimdi Grushenka'ya gideceğim. Battı balık yan gider. Ne yapacaksın orada? Kocası olacağım. Karısına layık bir koca. Aşığı geldiğinde yan odaya geçeceğim. Dostlarının çamurlu çizmelerini temizleyeceğim. Semaverlerinin ateşini yelpazeleyecek. Bakkaldan şunu bunu almaya koşacağım. Alyosha birden son derece ciddi. Katerina Ivanovna anlayacaktır durumunu dedi. Ruhundaki derin kederi anlayacak, bağışlayacaktır seni. Üstün bir zekası vardır. Bu durumda senden daha mutsuz biri olamayacağını anlayacaktır. Mitya sırıttı. Her şeyi bağışlamaz. Hiçbir kadının bağışlamayacağı bir şey vardır burada kardeşim. En iyisi nasıl yapmak biliyor musun? Nasıl? 3000 rublesini ona geri vermek. Nereden bulacaksın parayı? Bak, bende 2000 var. Ivan da 1000 verir, tamamlarız 3000'i. Senin dediğin 3000 ruble elime geçene kadar reşit bile olmadın daha. Oysa bugün parayla ya da parasız kesin kes gitmelisin ona. Selamımı söylemelisin çünkü artık dayanamıyorum, bıçak kemiğe dayandı. Yarın bile geç, çok geç. Babama yollayacağım seni. Babama mı? Evet, önce babama gideceksin, 3000 ruble isteyeceksin ondan. Vermez ki Mitya. Verecek miydi ya, vermeyeceğini biliyorum. Umutsuzluğun ne demek olduğunu biliyor musun sen Alexey? Biliyorum. Beni dinle. Kanunen alacağım falan kalmadı ondan. Hakkımı fazlasıyla aldım biliyorum. Ama manen borçludur bana, öyle değil mi? Annemin 28 biniyle 100 bin kazandı. Bu 28 binin 3 binini versin bana hiç olmazsa, yalnızca 3 binini. Böylelikle ruhumu cehennem azabından kurtarmış olacaktır. Hem çok günahlarını bağışlatır bu sevap. Sana söz veriyorum, ona söyle. Bu 3000 ruble son olacak. Bir daha benden söz edildiğini bile duymayacak. Babalığını göstermesi için bu ona son fırsat. Tanrı veriyor ona bu fırsatı, öyle söyle kendisine. Mitya, dünyada vermez. Biliyorum vermeyeceğini, kesinlikle biliyorum. Hele şimdi hiç kuşkum yok bundan. Bak daha neler biliyorum. Şimdi son günlerde, hatta belki dün ilk kez ciddi olarak, dikkat et ciddi olarak diyorum, öğrendi Grushenka'nın gerçekten de şaka etmediğini, benimle evlenebileceğini. Bu kadını, bu dişi kediyi iyi tanır. Onun uğruna kendisi de yanıp tutuşurken, bana yardım etmek için, üstelik bir de paramı verir. Dahası var. Yüzlük banknotlar halinde 3000 rublenin bir paket yapılmış, kırmızı bir kurdelayla çapraz bağlanmış, mühürlenmiş, 5 gündür hazır beklediğini de biliyorum. Görüyorsun ya, her şeyden en ince ayrıntılarıyla haberdarım. Paketin üzerinde şöyle yazıyor. Bana gelmek isterse meleğim Grushenka'ya. Kendisi yazmış bunu. Parayı hazır beklettiğini, dürüstlüğüne çok güvendiği, hiç kuşkulanmadığı Smerdyakov'tan başka kimse bilmiyor. 3-4 gündür Grushenka'yı böyle bekliyor. Paketi almaya geleceğini umuyor. Haber yolladı ona. Belki de, belki gelirim demiş. Moruğa geldikten sonra evlenebilir miyim onunla? Burada niçin saklandığımı, neyi kolladığımı anladın mı şimdi? Onu mu? Evet. Bu evin sahibi sürtük karılar var ya, Foma onlardan bir oda kiralamış. Foma bizim buralı, eski bir askerdir. Yanlarında hem hizmetçilik hem gece bekçiliği yapıyor, gündüzleri de yaban ördeği avına çıkıyor. Geçimini böyle sağlıyor. Burada beklediğimden ne onun ne de ev sahiplerinin haberi var. Yalnız Smerdyakov biliyor değil mi? Evet, büyük bir sırdır bu. İvan'ın bile ne paradan ne de olanlardan haberi var. Moruk 2-3 günlüğüne Çermaşnaya'ya yolluyor onu. Sözde 8000 rubleye koruluktaki ağaçlara müşteri çıkmış. İvan'a yardım et bana diye yalvarıp duruyor. Git ilgilen bu işle. Gidince birkaç gün kalacak orada kuşkusuz. Grushenka geldiğinde İvan'ın evde bulunmasını istemiyor. Demek bugün de bekliyor Grushenka'yı. Dimitri birden yüksek sesle, ''Hayır, bugün gelmeyecek.'' dedi, belli gelmeyeceği. ''Bugün gelmeyecek.'' Smerdyakov da öyle düşünüyor. ''Babam kafayı çekiyor şu anda. İvan'la beraber masadalar. Git Alexey, iste onlardan bu 3000 rubleyi.'' Alyosha ayağa fırladı. ''Mitya abicim, ne oluyor sana?'' Dimitri Fyodorovich'in aşırı öfkeden parlayan gözlerinin içine bakıyordu. Bir an ağabeyinin çıldırdığını sandı. Dimitri Fyodorovich Alyosha'nın yüzüne dik dik, hatta tuhaf bir gururla bakarak, ''Ne oldu?'' dedi. ''Korkma, aklım başımda, çıldırmadım. Seni babama yollarken ne yaptığımı biliyorum. Mucizeye inanırım.'' ''Mucizeye mi?'' ''Evet, Tanrı'nın yaratacağı mucizeye inancım vardır. Kalbimi biliyor, içimdeki umutsuzluğu görüyor. Her şeyi bilir o. Büyük bir facianın olmasına göz yumar mı hiç? Mucizeye inanıyorum Alyosha. Git. Gideceğim. Burada mı bekleyeceksin beni? Evet. Çabuk dönemeyeceğini, gider gitmez hemen para sözünü açamayacağını biliyorum. Sarhoştur şimdi. 3 saat, 4, 5, 6 hatta 7 saat bekleyeceğim. Yalnız şunu bil ki, bugün gece yarısında bile olsa parayla ya da parasız, Katerina Ivanovna'ya gidecek, veda selamı söyledi diyeceksin. Tam böyle, veda selamı söyledi demeni istiyorum. Mitya, ya bugün geliverirse Grushenka? Belki yarın ya da öbür gün gelir. Grushenka mı? Ben buradayım, önüne çıkar engel olurum. Ya eğer, o zaman öldürürüm, buna dayanamam. Kimi öldürürsün? Moru, Grushenka'yı öldürmem. Neler söylüyorsun abi? Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum. Belki öldürürüm, belki de öldürmem. O anda yüzünden nefret ederim diye korkuyorum. Gırtlağındaki o yumruk kadar topaçtan, burnundan, gözlerinden, arsız sırıtışından nefret ediyorum zaten. Tiksiniyorum. Beni korkutan bu işte. Olur ki tutamam kendimi. Gidiyorum Mitya. Bir felakete engel olmak için Tanrı'nın her şeyi bildiği gibi yapacağına inanıyorum. Ben de burada oturacak mucizenin gerçekleşmesini bekleyeceğim. Ama gerçekleşmezse o zaman... Alyosha dalgın yürüdü. 6. Smerdyakov. Gerçekten de babasını içki masasında buldu Alyosha. Evde yemek odası olduğu halde masa her zamanki gibi gene salonda kurulmuştu. Bu salon evin en büyük odasıydı. Eski usul döşenmişti. Yarı ipekli, kırmızı bir kumaşla kaplı, beyaz eski bir mobilyası vardı. Pencere aralarında eski usul oyma, gene beyaz, yaldızlı, göz alıcı çerçeveler içinde aynalar asılıydı. Yer yer çatlamış beyaz duvar kağıdıyla kaplı duvarlarda iki büyük portre göze çarpıyordu. Bunlardan biri 30 yıl önce bölgenin valiliğini yapmış bir prensin, öteki gene çoktan ölmüş bir piskoposundu. Baş köşede önünde geceleri kandil yanan bir ikon dolabı vardı. Kandil dine bağlılıktan, tasvirlere saygıdan çok geceleri oda aydınlık olsun diye yakılırdı. Fyodor Pavlovich çok geç yatardı. Sabahın 3'üne 4'üne dek odanın içinde kendi başına dolaştığı ya da bir koltuğa oturup düşündüğü olurdu. Alışkanlık edinmişti bunu. Bazı geceler hizmetçilerini avludaki küçük eve yollar yalnız kalırdı. Ama çoğunlukla geceleri Smerdyakov'u alıkor, holdeki peykede yatırırdı onu. Alyosha geldiğinde yemek bitmiş, reçelle kahve verilmişti. Yemekten sonra konyağın yanında tatlıyı pek severdi Fyodor Pavlovich. İvan Fyodorovich de sofradaydı, kahvesini içiyordu. Grigori ile Smerdyakov ayakta bekliyorlardı. Hizmetçilerin de beylerin de pek neşeli oldukları yüzlerinden belliydi. Fyodor Pavlovich kahkahalarla gülüyordu. Alyosha daha dış kapıdan girince duymuştu bu tanıdık cırlak kahkahayı. Ses tonundan babasının hiç de sarhoş olmadığını, şimdilik çakır keyif olduğunu hemen anlamıştı.